Ayrım 5.
Sayfa 49. Bunu izleyen haftalarda Barsam ile Rose'un birbirlerine olan sevgileri gitgide aşınmış, damla damla azalmıştı. O çakmak can çetesi karga burunlarını evliliğime sokmasa diye düşündü Rose düşmanca. Hala yanımda olacaktı kocam. Derin bir of çekti. Sahi neden sürekli evliliğimize burnunu sokup durdun diye sordu. Koltuğunda oturmuş, elinde örgüsü, gene bebek battaniyesi örerken gözünde canlandırdı Şuşan'ı. Ama ne hayalindeki kayınvalidesi cevap verdi, ne de bu süre zarfınca kaşlarını çatarak baktığı bamya turşusu kavanozu. Rose dayanamadı. Soruyu tekrar etti. Boşanma ertesi nekaat döneminin ikinci yan etkisi de bu olmalıydı. İnsanı sadece konuşkan değil, bir de ısrarcı yapıyordu. Neden bizi asla rahat bırakmadınız? Rose aynı soruyu teker teker kocasının üç kız kardeşine de sordu. Surpun hala, Zaruhi hala ve Varsenik halaya. Bir yandan da raflardaki baba ganuş kavanozlarına hışımla baktığını fark etmeden. Rose hızlı, keskin bir U dönüşü yaparak etnik yiyecekler koridorundan çıktı. O hışımla konserve yiyecekler ve bakliyat koridorunun bir ucundan diğerine hızla ilerledi. Öyle kaptırmıştı ki kendini melankolisinin rüzgarına, neredeyse orada duran genç adama çarpacaktı. Delikanlı nohut markalarının dizili olduğu raflara bakıyordu dalgın dalgın. Bir saniye önce orada değildi kesin. Gökten inmiş gibi orada belirivermişti. Açık tenliydi. İnce, orantılı bir vücudu, ela gözleri ve ona meraklı, neredeyse araştırmacı bir hava veren sivri bir burnu vardı. Kumral saçları kısaydı. Rose onu daha önce gördüğünden şüphelendi bir an ama ne zaman ve nerede olduğunu çıkaramadı. Çok lezzetliler değil mi diye sordu Rose. Maalesef herkes nohut yenisinin kıymetini bilecek kadar duyarlı değil bu dünyada. O dalgınlıkla gafil avlanan genç adam yerinde sıçradı. Yanında bitiveren pembe yanaklı, tombulcu kadına döndü ve ellerinde nohut kutularıyla değil de ahlaka mugayir cisimlerle yakalanmışçasına kulaklarına kadar kızardı. Boş bulunduğu için savunmasını henüz kuramamıştı. ''Kusura bakmayın'' dedi delikanlı. Sağ gözü üst üste seyirip boynu sağa yatarken. Rose butiki utangaçlık işareti olarak algıladı. Delikanlıyı hoş gördüğünü göstermek istercesine tatlı tatlı güldü Rose. O anda yüzünde beliren sevimli tavşancık ifadesinin yanı sıra Rose'un tabiat anadan ilham alarak edindiği 3 adet hayvansı rol modeli vardı. Karşı cinsle bütün münasebetlerinde dönüşümlü olarak bunları kullanırdı. Tam bir sadakat hissi vermek istediğinde tercih ettiği sadık köpek ifadesi, ayartmak istediğinde kullandığı şeytani kedi ifadesi ve eleştirildiğine takındığı kavgacı çakal ifadesi. ''Şimdi hatırladım seni nereden tanıdığımı'' dedi Rose birden sırıtarak. ''Seni daha evvel nerede gördüğümü hatırlamak için beynimi zorluyordum deminden beri. Arizona Üniversitesi'ndensin değil mi? Bahse girerim, Quasi Del'le seviyorsundur.'' Delikanlı her an kaçacakmış da ne yöne gideceğine karar veremiyormuş gibi koridora baktı. ''Kaktüs Grill var ya, hani orada part-time çalışıyorum'' dedi. Rose açıklık getirmek gayretiyle öğrenci derneğinin ikinci katındaki büyük lokanta, hatırladın mı? Genelde yemek servisi yapılan tezgahın arkasında oluyorum. Omletler, Quasi Dallalar. Yarım gün çalışıyorum. Fazla para getirmiyor ama ne yaparsın? İdareten. Aslında ilkokul öğretmeni olmak istiyordum. Belki gene dönerim üniversiteye. Delikanlı şimdi merakla Rose'un yüzünü inceliyordu. O yüzdeki her bir ayrıntıyı ezberlemek istercesine. Neyse işte seni orada görmüş olmalıyım dedi Rose. Gözlerini şuhça kısıp alt dudağını hafifçe ıslattı. Şeytani kedi ifadesine geçti. Geçen sene bebeğim olunca okulu bıraktım ama şimdi tekrar geri dönmeye çalışıyorum. Öyle mi? Diye merakla atıldı delikanlı. Ama soruyu sormasıyla bir dişi eksikmiş gibi ağzını kapatıvermesi bir oldu. Eğer Rose ömrü hayatında daha evvel bir yabancı ile sohbet etmiş olsaydı, yabancının tanışma anı refleksini ayırt edebilirdi. Hani şu yurt dışında yabancı olarak yaşayanların ilk kez birbiriyle konuşmaya başladıklarında doğru kelimeleri doğru zamanda doğru telaffuzla söyleyememe korkularını. Delikanlının tutukluluğunun ardındaki temel sebep işte bu refleksti. Ne var ki Rose çocukluğundan bu yana etrafındaki her şeyin kendisiyle ilgili olduğunu varsaymayı adet edinmişti. Bu yüzden de delikanlının sessizliğini kendisiyle ilgili bir durum olarak yorumladı. Telafi etmek için elini uzattı. Kusura bakma, kendimi tanıtmayı unuttum. Adım Rose. Mustafa, dedi delikanlı yutkunarak. Adem elması yukarı çıkıp indi. Nerelisin diye sordu Rose. İstanbul, dedi kısaca. Rose belli belirsiz bir panikle kaşlarını kaldırdı. Eğer Mustafa ömrü hayatında daha evvel bir Amerikalı ile sohbet etmiş olsaydı, yerlilerin coğrafya korkusu refleksini teşhis edebilirdi. Hani şu nice Amerikalının dünya tarihi ya da coğrafyası hakkında yeterli bilgi sahibi olmadıklarını hissettikleri andaki refleksleri. Doğrusu Rose İstanbul'un nerede olduğunu hatırlamaya çalışıyordu. Acaba Mısır'ın başkenti miydi, yoksa Hindistan'da bir yer mi? Kaşların çatmasının ardındaki sebep bu kafa karışıklığıydı. Ne var ki Mustafa ergenliğinden beri kadınlar tarafından beğenilmeme korkusu taşırdı. Bu yüzden de Rose'un yüzünde beliren ifadeyi kendi kifayetsizliğine yordu. Telafi etmek için konuşmayı kısa kesmeye çalıştı. Tanıştığımıza memnun oldum Rose dedi. Keskin bir aksanla. Benim gitmem lazım. Çabucak nohut kutularını yerlerine koydu, saatine baktı, sepetini alıp yürümeye başladı. Gözden kaybolmadan önce bay bay diye mırıldandığını duydu Rose. Gizemli arkadaşını bu şekilde kaybeden Rose, aniden süpermarkette ne kadar uzun zaman geçirdiğini fark etti. Delikanlının bıraktıkları da dahil birkaç kutu nohut alıp hızla kasalara yollandı. Dergi ve kitap koridorundan geçerken bir şey ilişti gözüne. Dünya Atlası. Yaldızlı başlığın altına şöyle yazıyordu. Bayraklar, istatistikler ve haritalar. Dünya Atlası, ailelerin, öğrencilerin, öğretmenlerin, dünya gezginlerinin hizmetinde. Atlas'ı kaptığı gibi dizinde İstanbul'u buldu ve doğru sayfaya giderek bu şehrin nerede olduğunu görmek için haritaya baktı. Nihayet dışarı çıktığında park yerinde 1984 model lacivert Cherokee Jeep'i Arizona güneşinin altında yanarken buldu. İçinde uyuyan bebeğiyle birlikte. Armanuş, uyan güzelim, annen döndü. Bebek şöyle bir kımıldandı ama Rose yüzüne öpücükler yağdırdığında bile gözlerini açamadı. Yumuşacık saçları neredeyse kafası kadar büyük sarı bir kurdalayla bağlanmıştı. Bebeğin üzerinde somon rengi şeritler ve mora çalan düğmelerle süslü cart yeşil bir elbise vardı. Çocukcağız bu haliyle çılgın biri tarafından süslenmiş küçük bir Noel ağacına benziyordu. Acıktın mı? Annen sana bu akşam gerçek Amerikan yemeği pişirecek dedi Rose. Torbaları arka koltuğa koyarken bu arada yolluk bir paket Hindistan cevizi lokum ayırmayı da ihmal etmemişti. Aynada saçlarını düzeltti. Son günlerde en sevdiği kaseti koydu ve kontağı çalıştırmadan bir avuç lokumu ağzına attı. Demin süpermarkette tanıştığım çocuk Türkiye'den gelmiş biliyor musun? Dedi Rose dikiz aynasından kızına göz kırparak. Armanuş'un her şey olması gerektiği gibiydi. Düğme burnu, yumuk elleri, minicik ayakları. İsmi dışında her şeyi mükemmeldi. Kocasının ailesi bebeğe büyük büyük annesinin ismini vermekte ısrar etmişlerdi. Şimdi Rose bebeğine böyle bir isim koydurmak yerine çok daha aşina, çok daha Amerikan bir isim vermediğine ne kadar pişmandı. Annie olabilirdi mesela ya da Katie veya Cindy. Çocuk dediğinin ismi çocuksu olmalıydı. Sevilesi, şirin dile kolay bir isim. Oysa Armanuş isminin hiçbir sevimli ya da çocuksu tarafı yoktu. Böyle bir ismi mıncıklayamazdı insan. Fazla yabancıydı bu isim. Hem telaffuzu zor hem mesafeli. Nasıl hitap edecekti kendi evladına? İsmi diline takılmadan, kulaklarını tırmalamadan. Rose içini çekip bir lokum daha attı ağzına. Lokum dilin üzerinde erirken bundan böyle kızına Amy demeye karar verdi. Ve bu beklenmedik vaftiz töreninin bir parçası olarak kızına öpücük gönderdi aynadan. Sonraki kavşakta ışığın yeşile dönmesini beklediler. Rose kasetçalardan yükselen Gloria Estefan'a parmaklarıyla direksiyonda ritim tutarak eşlik etti. Modern aşk istemem. Telaştan başka ne ki? İlkel aşk isterim. Aşkın en ilkel halini. Mustafa satın aldığı 3-5 şeyi kasiyerin önüne koydu. Kalamata zeytini, dondurulmuş ıspanaklı pizza, konserve mantar çorbası, konserve kremalı tavuk çorbası ve konserve şehriye çorbası. ABD'ye gelene kadar hiç yemek pişirmesi gerekmemişti. Şimdi iki odalı öğrenci dairesindeki küçük mutfakta ne zaman bir şeyler pişirmeye uğraşsa kendini sürgünde devrik bir hükümdar gibi hissediyordu. Onu daima el üstünde tutan annesi, anneannesi ve dört kız kardeşi tarafından hizmet edilip yediği önünde yemediği ardında beslendiği günler geride kalmıştı. Bulaşık yıkamak, oda toplamak, ütü yapmak, hele alışveriş büyük bir yüktü sırtında. Bu tür işlerin başkaları tarafından onun için yapılması gerektiği hissinden bir kurtulabilse belki de o kadar zorlanmayacaktı. İş yapmaya alışık değildi. Tıpkı yalnızlığa alışık olmadığı gibi. Mustafa'nın bir ev arkadaşı vardı. Az konuşan, durmadan ders çalışan ve geceleri uyumadan önce dağ ırmaklarının ezgisi ya da balinaların gizemli iletişimleri gibi tuhaf tuhaf kasetler dinleyen Endonezyalı bir öğrenci. Mustafa bir ev arkadaşı olursa Arizona'da kendini daha az yalnız hissedeceğini ummuştu ama sonuç bunun tam aksi olmuştu. Geceleri yatağında tek başına ve ailesinden kilometrelerce uzakta uzanırken zihnindeki sesleri bastıramıyordu. İçinde onu sorgulayan ve suçlayan sesler vardı. Pek iyi uyuyamıyordu. Çoğu geceler televizyonda bayağı komedileri seyrederek ya da internette sörf yaparak geç saatlere kadar oturuyordu. Faydası da oluyordu hani. Başka şeylerle ilgilenince kendi içindeki zehirli sesler azalıyordu. Ama öyle olsa bile gün ışığıyla birlikte geri dönüyordu benliğini tırmanlayan fikirler. Evden kampüse yürürken, ders aralarındayken ya da yemekhanede sıra beklerken, buram buram İstanbul hasreti çekerken yakalıyordu kendini. Keşke bilgisayar belleği gibi olabilseydi insanın belleği. Hafızasında tuttuğu tüm bilgileri silmeyi, eski dosyaları tümden iptal edip programı yeniden başlatmayı nasıl isterdi? Arizona, Mustafa'yı kuşak be kuşak kazancı sülalesindeki bütün erkekleri vuran kötü kaderden kurtaracaktı. Bu niyetle yollanmıştı ta buralara, bu kadar uzağa. Ama Mustafa böyle hurafelere inanmazdı. Hurafelerin kadınları has, tekinsiz bir alemin nişanlileri olduğuna inanırdı. Kadınlar zaten tuhaf mahluklardı. O kadar kadının arasında büyüdüğü halde kendini kadınlara bu kadar yabancı hissetmesini açıklayamıyordu Mustafa. Doğrusu Mustafa'nın ta buralara gelmeyi kabul etmesinin sebebi ailesindeki erkekleri bekleyen kaderden kaçma hayali değil, ailesindeki kadınlardan uzaklaşma arzusuydu. Bilinçli bir tercihten ziyade istemsiz bir refleks. Mustafa erkeklerin vaktinden çok evvel ve hep ansızın ölü verdikleri bir ailenin tek erkek evladı olarak büyümüştü. Annesi, büyük annesi ve haklarında fantezi kurması tabu olan 4 kız kardeş arasında. Geceleri yatağa yattığında bu çatı altındaki tek erkek benim düşüncesiyle kasılırdı bazen. Çıkardığı her sesi, aklından geçirdiği her özlemi biliyor görünüyordu sanki ailesine kadınlar. Zihni ağza alınmayacak düşüncelere kayar, üzerinden atamadığı bir suçluluk duygusuyla kendi kendine dokunmaya başlardı. Cinsellik buydu. Bastırılmış kelimeler arasından boy gösteren iğreti bir duraklama, patlamaya hazır bir sessizlik. İlk başlarda Mustafa neredeyse kutsal gözüyle bakardı kadınlara. Onu reddedeceği baştan belli kızlara aşık olur, uzaktan uzağa tanışma hayalleri kurar ama asla el süremezdi kızlara. Değil kendilerine, hayallerine bile. Dergilerdeki top model fotoğraflarına somurturken yakalayıp duruyordu kendini. Sanki bu kadar mükemmel hiçbir kadının onu arzulayamayacağı gerçeğini içine sindirmek ister gibi. Ev içinde gördüğü kral muamelesi ile ev dışında yaşadığı reddedilme, alay edilme ve aşağılanma korkusu arasında bir yerlerde kilitlenmişti sene be sene. Bir başka sarkaç daha vardı hayatında. En küçük kız kardeşi Zeliha onunla hep dalga geçer, kendini eksik ve arızalı hissetmesine sebep olurdu. Oysa annesi tam tersine onu hep takdir eder, pohpohlardı. Ne Zeliha'nın iddia ettiği gibi habis, ne annesinin dediği kadar yüce. Sıradan bir adam olmak istiyordu sadece. Hem iyi hem de hata yapabilen biri. Herkes kadar, herkes gibi. Yegane ihtiyacı bir tutam anlayıştı. Bir de hayatın kendisine daha iyi biri olma fırsatı tanıması. Onu seven bir kadın olsa her şey başka türlü olurdu. Kendini ona adayacak, ona inanacak. Geçmişini bilmeyen, bilmek de istemeyen bir eş. Mustafa Amerika'da başarılı olması gerektiğini biliyordu. Daha iyi bir gelecek için değil. Geçmişin külfetinden kurtulmak istediği için. Nasılsınız bugün diye sordu kasiyer yayvan bir tebessümle. Bir yandan Mustafa'nın aldığı öteberiyi kağıt torbalara yerleştirmeye başlamıştı. Mustafa'nın hala alışamadığı bir şeydi bu. Amerika'da herkes herkesin nasıl olduğunu soruyordu. Hiç tanımadıkları insanlara bile. Ama bu soru gerçek bir merak ifadesi olmaktan ziyade bir selamlaşma tarzıydı. Ama Mustafa aynı rahatlıkla ve doğallıkla cevap vermeyi beceremiyordu. İyiyim, teşekkür ederim dedi kızarak. Ya siz nasılsınız? Kasiyer kız meraklı bir ifadeyle baktı ona. Hangi ülkedensiniz? Türkiye diye mırıldandı Mustafa. Verdiği cevabın bir şey ifade etmeyeceğini bilmenin somurtkanlığıyla. Ahtım olsun günün birinde İngilizceyi öyle aksansız konuşacağım ki bir yabancıyla konuştuklarını anlayamayacaklar diye geçirdi içinden. Torbasını alıp dışarı çıktı. Bir yandan da ceplerinde otobüs tarifesini arıyordu. Rose ışıklarda durmuş, kasetçalardan yükselen şarkıya eşlik ederken Meksika kökenli Amerikalı bir aile ağır aksak karşıdan karşıya geçmeye başladılar. Anne bir bebek arabasını itiyor, Baba da 4-5 yaşlarında bir çocuğun elini tutuyordu. Onlar salına salına yürüye dursunlar, Rose bu aileyi hasetle seyre koyuldu. Evliliği sona erdiğinden beri karşılaştığı her çift ona saadet içinde yüzüyormuş gibi geliyordu. Biliyor musun Amy, keşke o cadı babaannen benim bugün bir Türk'le flört ettiğimi görseydi. Tüyleri diken diken olurdu eminim. Nasıl dehşete kapılırdı düşünebiliyor musun? Kibirli çakmak ciyan sülalesi için bundan beter kabus düşünemiyorum. Kibirli ve soğuk ve... Ama cümlesini bitiremedi. Çünkü başka bir düşünce aklını çelmişti. Hayli hınzır bir düşünce. Işık yeşile döndü. Sağda sıralanan arabalar gaza bastı. Arkadaki karavan korna çaldı ama Rose hareket etmedi. Aklına gelen fikir öyle nefisti ki kımıldarsa kaybetmekten korktu. Zihni hayallere batıp çıktı. Gazap ışınları saçarak etrafa. Boşanma ertesi nekaat dönemin üçüncü yan etkisi de bu olmalıydı. İnsanı sadece konuşkan ve ısrarcı değil, biraz da mantıksız kılıyordu. Boşanma ertesi yeniden bir ayar gerekir mantığa. Yoksa tepe taklak olmuş bir dünya dahi gayet mantıklı görünür boşanana. Ah, intikamın tatlı tadı. Yeniden bir hayat kurmak ve yepyeni bir kadın olmak uzun vadeli planlardı. Karşılığı zaman içinde alınacak bir yatırım. Oysa o kadar beklemeye tahammülü yoktu Rose'un. Çabucak istiyordu intikamını. Öyle bir şey yapmalıydı ki sabık kayınvalidesi çileden çıksın, eski kocasının tüm sülalesinin uykuları kaçsın. Rose'un aklına hin oğlu hin bir fikir gelmişti. Dünya üzerinde çakmakçıyan sülalesini bir odardan bile daha fazla çileden çıkaracak bir şey varsa o da bir Türktü. Eski kocasının can düşmanın Türklerle flört etmek ne kadar ilginç olurdu. İyi de Arizona çölünün ortasında bir Türk erkeğini nereden bulacaktı? Kaktüs tepesinde bitecek değillerdi ya. Keyifle güldü Rose. Talihin onu Arizona çöllerinde bir süpermarket reyonunda nohut ararken bir Türk'le karşılaştırmış olması ne hoş bir tesadüftü. Yoksa tesadüf değil miydi? Rose motoru tekrar çalıştırdı ama dosdoğru yoluna gitmek yerine sola saptı. Dönüp karşı yola geçerek son sürat aksi yönde gitmeye başladı. Elveda ağladığım günlere. İstemem artık, istemem. Göz açıp kapayana kadar 1984 model lacivert şarak içip Fry's süpermarketin park yerine daldı. İlkel aşk isterim. Aşkın en ilkel halini. Araba yarım daire çizdi. Sonra çaprazlama giderek süpermarketin girişine geldi. Rose delikanlının elinde küçük bir torbeyle otobüs durağında beklediğini gördü. Hey Mustafa! Diye bağırdı aralık pencereden başını çıkararak. Gideceğin yere bırakayım mı? Mustafa boş boş baktı bir an. Sonra usulca başını salladı. Olur. Teşekkürler. Arabanın içinde Rose bilgiç bilgiç gülümsedi. Mustafa, seni kızımla tanıştırayım, Armanuş. Ama ben ona Amy diyorum. Amy, bak bu Mustafa. Delikanlı uykulu bebeğe gülümserken Rose onun yüzünde bir tanıma emaresi aradı ama bulamadı. Bu yüzden de ona bir ipucu sunmaya karar verdi. Daha bariz bir ipucu. Kızımın adı Armanuş Çakmakçıyan. Delikanlının yüzündeki sabit ifadeye bakılırsa bu soyadı gene bir şey ifade etmemişti. Rose tekrarlama ihtiyacı hissetti. Armanuş Çakmakçıyan. Ancak o zaman delikanlının ela gözleri parladı ama Rose'un umduğu şekilde değil. Çakmakçıyan, çakmakçı. Kulağa Türkçe gibi geliyor diye bağırdı neşeyle. Aslında Ermenice diye uyardı Rose. Baklayı ağzından çıkartmıştı ama delikanlıdan çok kendi kendisiyle konuşur gibiydi. Babası, yani eski kocam, ağzındaki acı tattan kurtulmak ister gibi yutkundu. Ermeniydi de. Öyle mi dedi Mustafa umursamaz bir tavırla. Anlamadı galiba diye geçirdi içinden Rose. Sonra uzun zamandır gırtlağını gıcıklayan bir hıçkırığı bırakır gibi kahkahayı koyverdi. Varsın anlamasın, ben anlıyorum ya. Mustafa benim intikam aracım olacak. Baksana dedi Rose sevimli tavşancık sesiyle. Meksika sanatını sever misin bilmem. Ama yarın akşam bir sergi açılacak. Başka planın yoksa yarın sergiye gidip sonrasında da bir şeyler atıştırabiliriz. Meksika sanatı mı? Mustafa cümlenin orta yerinde duraladı. Epey iyi olduğu söyleniyor dedi Rose üsteleyerek. Ne dersin? Gelmek ister misin? Meksika sanatı diye tekrarladı Mustafa. Bu sefer güvenli. Tabii, neden olmasın? Üçüncü bölüm. Toz şeker. Bu ne felakettir başımıza gelen diye haykırarak salona daldı Dikran dayı. Teselli bulabilmek umuduyla etrafı taradı heyecandan pörtlemiş kara gözleri. Duyduklarım doğru değil, değil mi? Biri bana doğru olmadığını söylesin. Post boyunun altından görünen iki ön diş yüzünden en kızgın olduğu anlarda bile mütebessim izlenimi veriyordu Dikran İstanbul'yan. Şu halde bile mütebessim. Dayıcım, sakin olun lütfen. Otursanıza şöyle. Yüreğinize inecek diye mırıldandı Surpınalı. Çakmakçıyan kız kardeşlerin en küçüğü. Ailede Barsam'ın Rose'la evlenmesini açıktan açığa destekleyen tek kişi olarak tüm bu olan bitenden sonra kendini suçlu hissediyordu. Oysa zerre kadar alışkın değildi kendi kendine kızmaya. Kaliforniya Berkeley Üniversitesi'nde beşeri bilimler profesörü olan Surp'ın Çakmakçıyan dünya üzerindeki her meselenin taraflar arası diyalog, sükunet ve düz mantıkla müzakere edilebileceğine inanan, kendine güveni tam, feminist bir akademisyendi. Böylesine duygusal ve tepkisel bir ailede bu özellikleri yüzünden kendini yalnız hissettiği oluyordu zaman zaman. Dikran İstanbulluyan içini çekip bıyıklarını kemirerek en yakındaki boş iskemleye yöneldi. Bütün aile üzeri tıka basa yiyecek dolu antika mağam masanın etrafında toplanmıştı ama olağan şüpheliler dışında kimse yemek yiyormuş gibi görünmüyordu. Varsenikalı'nın ikiz bebekleri sakin sakin divanda uyuyorlardı. Kaliforniya Körfez bölgesindeki Ermeni Gençlik Organizasyonu'nun düzenlediği sosyal bir etkinliğe katılmak üzere Minneapolis'ten gelen uzak kuzen Kevork Karaoğlan da buradaydı. Son 3 aydır Kevork bu grubun düzenlediği bütün etkinliklere sektirmeden katılmıştı. Ermenistan için yardım konserlerine, yıllık büyük pikniğe, Noel partisine, Cuma gecesi ışık partisine, kış galasına, pazar branşlarına ve Erivan'da ekoturizm yararına düzenlenen rafting yarışmasına. Ne var ki Dikran dayı yakışıklı yeğenin ta Minneapolis'ten kalkıp da zırt pırt San Francisco'ya uçmasının ardında sadece hayır işlerine düşkünlük yatmadığını tahmin ediyordu. Bir erkek durup dururken bir hayır derneğine bu kadar kaptırmışsa kendini, işin içinde bir kadın vardır muhtemelen. Kevork'ta henüz açılamadığı bir kızı abayı yakmış olmalıydı.